Sayfa 558. Onlardan sağılacak olan şey, başkalarının acı çeken yüzlerini, beyaz etlerini lekeleyen mor çürükleri görmek, kana bulanmış yapış yapış yumrukları, göğüsleri, ringin döşemesini kırılan burunlardan, patlayan gözlerden, dağılan ağızlardan boşanan koyu ve kırmızı kanları seyretmek tutkusuydu. Posthorn'un sahibi olan Eliel John'un hemen hemen dizlerine kadar sarkan bir göbeği ile kocaman bir bıyığı vardı. Ringin dışındaki bir masanın başına oturmuş, sırtını bir direğe dayamış, dostluk duygularının yaşarttığı yarı sarhoş gözlerle sığır sürüsüne bakıyordu. Belini doğrultmak ve toparlanmak için derin bir nefes aldı. Kendini bu kalabalığın içinde önemli bir insan olarak gördüğü ve söz söyleme sanatının bütün inceliklerini ortaya dökmek istediği belliydi. "Baylar," dedi. "Hepiniz beni bir sportman olarak tanırsınız. Daha doğrusu tanıdığınızı sanıyorum. Öyle değil mi?" Kalabalıktan yükselen evet sesleri bir takım başka gürültülere karıştı. Elinde evirip çevirdiği gri melon şapkasına hafifçe bir iki fiske atarak "Bu akşam herkese tanındığım bir salonda sizlere sesimi duyurmak benim için bir onurdur," dedi. "Hepiniz beni Eliel John'u tanırsınız. Babam Enoch John'u da bilirsiniz. Benden önce Posthorn'da hep onu görürdünüz. Bir şeyler içmek isteyen bir insan buraya gelip de boş mideyle geri dönmemiştir şimdiye kadar. Burası olsun ya da olmasın, ben Eliel John, hepinizin dostuyum. Sizler de benim dostlarımsınız. Hepimiz dostuz. Sizleri sevdiğimi, sizlerin de beni sevdiğinizi şeytanın karşısına dikilip ona bile söylerim." "Evet," diye bağıran kalabalıktan yine bir takım kaba saba sesler yükseldi. Ağzı fazla şişirilmekten patlayan bir topun üstündeki yırtığa benzeyen Eliel John, ağlamaklı bir sesle sözlerine devam ederek, "Bu akşam bütün iyi insanlar, hepimiz bu salonda para kazanmak için çalışıyoruz," dedi. "Kazanacağımız para için de kendimizden başka kimseye teşekkür borcumuz olmayacak. Çünkü bunu çalışmakla elde edeceğiz. Bunun aksini söyleyenin canı cehenneme. Hayır diyen varsa çıksın karşıma." Gri melon şapkası elinden düştü. Kendisi de oturduğu yerde arkaya doğru kaykıldı. Ringden aşağı yuvarlanmasına ramak kaldı. Ama ringin dibinde oturanlar ellerini uzatıp onu alttan destekleyerek kurtardılar. Eliel John bir yere tutunarak ayaklarının üstünde doğruldu. Aynı yerde bulunduğunu sanarak hiç arkasına bakmadan bir sandalyeye oturur gibi tekrar boşluğa oturdu. Bu kez arka sıradakiler de ringin dibinde oturanların yardımına koşmak zorunda kaldılar. Kalabalık el çırpıyor, bağırıyordu. Eliel John eller üstünde tekrar ringdeki yerine götürülürken yaşlı gözlerle çevresine bakıyor, tahtına oturtulan bir kral gibi başını eğerek sağa sola teşekkürler yağdırıyordu. Sonra Seyfarth'a tekrar çanı çaldı ve tarafların adlarını duyurması için Eliel'a seslendi. Eliel ayağa kalktıktan sonra niçin ayağa kalktığını unutmuş olacaktı ki bir süre hiç konuşmadan öylece durdu. Bunun üzerine Seyfarth'a onun yanına gitti ve ne söyleyeceğini kulağının dibinde bağırarak ona hatırlattı. Sığırlar börtülerini kutuptakilere duyurmaya çalışıyorlardı o sırada. Eliel tekrar yerine oturarak ''Baylar'' dedi. ''25 round. Dai Bando, Shoni Mavr. Bu iddialı bir maç. Keselerin ağzını açın bakalım. Bol bol para verin. Shoni'nin kazanacağına bahse giriyorum ve 1'e 10 veriyorum.'' İkinci bir kez yuvarlanmaması için onu arkadan desteklemeye çalışan kollar yorulup geri çekilince Eliel, kendisi kadar sarhoş olan yarım düzine insanın üstüne bağırışanların ve gülüşenlerin gürültüleri arasında tekrar bir külçe gibi düştü. Altında kalanlardan yalnız ikisi ayağa kalkabildi. Sesi soluğu kesilen Eliel ise kendinden geçmiş, moraran suratı, bir karış açılan ağzıyla üç kişinin üstünde boylu boyunca yatıyordu. Seyfarth'a bir kez daha çanı çaldı. Dayı ayağa kalkıp Shoni'nin yanına gitti ve selamlaşmak için yumruğunu onun yumruğuna değdirdi. Sonra gerileyip dövüşe hazırlandı. Ringin üstünde asılı duran gaz lambalarından dumanlar tüttüğü için ortalığı bir mavilik kaplamıştı. Bu yüzden lambalar turuncu ışıkların ringe ulaştırmakta güçlük çekiyorlardı. Shoni'nin sarı gözleri Dayı'nın üstüne dikildi. Dizleri hafifçe kırık ve yumrukları yüzüne doğru kalkık bir halde Shoni, ağır adımlarla daireler çizerek kıpırdanmaya başladı. Dai ayaklarıyla değil de vücuduyla hareket ediyor, bir ayağını geride baş parmağının üstünde tutarken öbür ayağını öne uzatıp durduğu yerde ileriye doğru yaylanıyordu. Shoni'nin sol yumruğu kürek kemiğinin üstündeki bir kası şişirerek müthiş bir çıkış yaptı ama Dai başını çektiği için boşa gitti. Dayı'nın sağ yumruğu Shoni'nin yağlı etine gömülürken sol yumruğu da gözlerine oturdu. Yumrukların sesleri salondaki gürültü yüzünden duyulur gibi değildi. Dayı ağır kıpırdanışlarla Shoni'yi kolluyor, onun boşluğunu bulmaya bakıyordu. Shoni sarı gözlerinden birini kırpıştırıp duruyordu. Çünkü altı ve üstü davul gibi şişmiş olan öteki gözü kanlı gözyaşlarının içinde kaybolmuştu. Dayı'nın sol yumruğu gözle görülemeyecek kadar hızlı hareketlerle Shoni'nin burnuna inip inip kalktı. Shoni birdenbire sağ yumruğunu öyle bir salladı ki domuz kılı gibi sert ve kırçıl saçlarla kaplı olan Dayı'nın kafasından çıkan çatırtıyı bütün gürültülere rağmen işittim. Dayı bu darbenin altında başına bir çekiç yemiş gibi eğildi. Shoni yumruklarıyla yüzünü korumaya çalışan Dayı'nın çenesine bir boşluk gördü ve hız almak için birkaç adım geriledi. Ama yumruk kasları gerilip de var gücüyle saldıracağı sırada Dayı'nın solu bütün hızıyla onun ağzına indi ve dengesini bozdu. Shoni rengi sarsarak arka üstü yere devrilirken Dayı'nın sağ yumruğu onun çenesinde temiz bir iş gördü. Dayı ağzını ıslatmak için yanımıza geldi ve Shoni'yi canlandırmaya çalışan iki adama baktı. Ama onun yumrukları görevlerini yapmışlardı. Yanımda duran Dayı'nın omuzları çekiçle biçimlendirilmiş taş duvarlara benziyordu. Sanki bunların pürüzsüz yuvarlaklığını sivri uçlu bir keski meydana getirmişti. Ateş gibi yanan vücudundaki canlı kaslara bakarken insan gözlerine inanamıyordu. Bu arada sığırlar bağırışıyor, paralar pahsize girenlerin arasında elden ele dolaşıyordu. Çok geçmeden Shoni ayağa kalktı. Sırsıklandı. Vücudundan yerlere sular damlıyordu. Yüzü lapaya dönmüştü. Kan ve bere içindeydi. Tek gözü sarı sarı ışıldıyordu. Yumruklarını kaldırıp dövüşe hazırlandı. Sayfarta tekrar çanı çaldı. Dayı hemen ringin ortasına geldi ve Shoni'nin görmeyen gözünün üstünde çalışmaya başladı. Ama Shoni arkadaşlarının verdiği akla uyarak dev gibi boyu ile dimdik duruyor ve Dayı'nın sol yumruğuna yaklaşmıyor, böylece sağ yumruğunun tehlikesinden kendini korumuş oluyordu. Uzun uzun birbirlerine bakarak kıpırdanmadan beklediler. Boş yemliklere burunlarını sokan sığırlar açgözlülüğün verdiği öfkeyle tepinip bağırışırlarken onlar ne yapacaklarını düşündüler. Dayı dizlerini yaylandırıp yükseğe sıçramak için çömeldikten sonra sol yumruğunu dümdüz ileri doğru uzatarak yerinden fırladı. İki ayağı yerden kesildi. Dimdik vücudu ve birbirinden ayrık bacaklarıyla bir an havada asılı kalmış gibi durdu. Sağ yumruğu indireceği darbeye hazırlanırken sol yumruğu Shoni'nin kanlı yüzüne gömüldü. Ama Shoni bu sol yumruğu sadece bir baş sarsıntısıyla geçiştirdi. Dayı karaya ayak basar basmaz çenesine Shoni'nin sağ yumruğunu yedi ve üç adım öteye dümdüz serildi. Billy kovayı kaptığı gibi koştu. Ben de şişeyi aldım ve onun arkasından seyirttim. Billy dizini yere dayayıp onu oturturken ben de şişeyi onun ağzına tıktım. Dayı gözlerini açtı, uykudan uyanan bir insan gibi çevresine bakındı. Ama bu gözlerin feri sönmüştü. Billy, ayağa kalk dayı diye bağırıyordu. Ayağa kalk oğlum, onu yendin dayı yavrum. Oturup durma. Yıldızlarda mısın nesin? Bırak melekler uçsun oralarda. Sen kendine gelmeye bak. Yendin onu. Hadi ayağa kalk da öldür onu. Ama eminim ki dayı bunların bir kelimesini bile işitmedi. Onun eline havluyu tutuşturmaya çalışıyor, gözlerine yeniden yaşam gelmesi umuduyla bakıyordum. Bu gözler eski yaşamını yitirmiş, yerini çok uzaklardan gelmişe benzeyen, acayip, ışıksız bir yaşama bırakmıştı. Sayfarta çanı çalmadan, hiçbirimizin ağzından tek bir kelime çıkmadan dayı Billy'yi itti ve ayağa kalktı. Şortunu çekip düzeltti ve yumruklarını birbirine vurdu. Dövüşü hazırdı. Çan çalınca biz de koşarak köşemize döndük. Ama oraya varmamıza kalmadan onlar birbirlerine girişmişlerdi bile. Bakmaktan korktuğum için başımı çevirdim. Dayının ağzından kan geliyordu. Zaten başımı çevirdiğim sırada bir sağ kroşe onun burnunu çoktan dağıtmıştı. Shoni omuzlarını kasmış, dirseklerinden kırdığı kollarını vücuduna yapıştırmış, yumruklarını sallıyordu. Bu yumruklar değdikleri yerlerden kan fışkırtıyorlardı. Dayı başını önüne eğmiş, belini bükmüş, yumruklarını göğsüne dayamış, ayakta duruyor, hiçbir şey yapamıyordu. Sonra tepesinden tırnağına kadar sarsıldı ve başını yana çevirip onu kör eden kanların arasından bir şeyler görmeye çalıştı. Ama Shoni bir yarım kol vuruşuyla onun ayaklarını yerden kesti. Dayı geri geri giderken düşmemek için el yordamıyla tutunacak bir şey aradı. Asıl şimdi sığırların sesini duyacaktınız. Başını çevirip kendi köşesine bakan Shoni'nin yüzünde gülümsemeye benzeyen bir ifade belirdi. Mutluydu ve bu mutluluğun tadını sığırlarla birlikte çıkarmaya hazırlanıyordu. Artık acele etmiyor, yumruklarını boşuna harcamak istemiyor, maçın sonunu getirmek için telaşlanmıyordu. Çünkü hem o hem de sığırlar, Dayı'nın kendini kaybetmedikçe yerden kalkmamazlık etmeyeceğini biliyorlardı. Bu yüzden maçın geri kalan bölümü doğru dürüst bir spor havası içinde devam edeceğe benziyordu. Ama Dayı'nın uzanan eli bir rastlantı olarak Shoney'nin koluna değdi. Dayı, elini Shoney'nin sağ koluna değdirmiş olduğunu anlamakta ve başının nerede olabileceğini kestirmekte gecikmedi. Şaşkınlık içinde bakındığım sırada onun sağ yumruğu Shoney'nin omzunun üstünden uçtu ve yumrukları oluşturan kemikler Shoney'nin sağlam kalan gözünü oydu. Oradaki et bir ustura ile kesilmiş gibi yarıldı. Ortaya çıkan kemik bir süre bembeyaz kaldı, sonra kanla kırmızılaşmaya başladı. Dayı bir de sol çekti ama bu bir kıl payı ile boşa gitti. Shoney ellerini yüzüne götürüp iki büklüm oldu. Parmakların arasından kanlar damlıyordu. Dayı el yordamıyla onun nerede olduğunu anlamak için sol kolunu öne uzatıp Shoney'e yaklaştı. Bir kez daha Shoney'nin omzuna değen parmakları ona Shoney'nin o anda yüzünün nerede olduğunu bildirdi. Tekrar harekete geçen sağ yumruk bu kez de Shoney'nin çene kemiğine oturdu. Shoney iplerin üstünden aşarak öte yana düştü. Dayı kollarını iki yana sarkıtmadan önce ringe çıkıp onun yanına gittim. Ama arkasında durdum. Çünkü gözleri hala boş boş bakıyor ve parmakları Shoney'i aramak için titriyordu. Kulağının dibinde "Dayı!" diye bağırdım. "Dayı benim, Huv! İndir ellerini, maç bitti." Bana bakmak için dönerek "Bitti mi?" dedi. "Yenildin mi?" Şeyi ağzına vermeye çalışarak "Hayır hayır!" dedim. "Hadi tükür! Ne yenilmesi? Kazandın dayı, kazandın!" Tükürdü. Dip dışı ağzından kanlı köpüklerle dışarı fırladı ve ringin döşeme tahtaları üzerinde birkaç kez zıpladı. Seyfert'e koşa koşa geldi ve beni 3-5 adım öteye iterek dayının boynuna sarıldı. Hüngür hüngür ağlayarak "Dayı!" diyordu. "Dayı, yavrum benim. Seyfert'a." Dayı ufacık ellerini annesinin göğsünde dolaştıran bir bebek gibi aralık, kısa ve kalın parmaklarıyla Seyfert'a'yı okşadı. Seyfert'a'ya "Onu buradan götürelim mi?" diye sordum. "Evet," dedi. "Hemen eve götürelim." Dayı tabana doğru bakarak "İyi dönüştün mü?" dedi. "Villi, onu ringden dışarı fırlattın," dedi. "Hala da orada." Dayı bütün canlılığını kendi içinde saklayan bir kedi gibi sakindi. "İyi," dedi. "Gözleme bir şeyler oldu Seyfert'a." Oysa köşe direğinin dibinde ağlıyordu Seyfert'a. Bu yüzden Villi ile el ele tutuşarak dayıyı kucağımıza aldık ve kendi köşemizde tabureye kadar taşıdık. Orada birkaç kova su döktük yüzüne. Maçtan sonra dağ yolunda yaptığımız yolculuğu hiç unutmam. Dayı bir eliyle beni omzumdan tutarak yürüyordu. Şimdi de ağrılarını dindirmek için yuvarladığı içkinin sarhoşluğuyla burnunun ucunu göremiyordu. Seyfert'a ise küfelikti. Dünyaya ateş püskürüyordu. Ayın insana ürperti veren beyazlığı altında yolumuza devam ediyorduk. Ama ben ölüm korkusu içinde eliyle omzumu sımsıkı tutarak yanımda yürüyen insanın aklından geçirdiklerini düşündükçe herkesten daha çok ürperiyordum. Köy görününce Seyfert'a "Siz onu bana bırakın artık," dedi. Veli korkarak ve gözlerini iri iri açarak "Sağ salim eve gittiğinizi göreyim," dedi. Seyfert'a yumruk atmaya hazırlanarak yırtıcı bir hayvanın sesiyle "Benim gözlerim var," dedi. "Hadi gidin buradan." "İyi geceler," dedim. "Yarın sizleri görürüm." Seyfert'a "Cehennemin dibine git," dedi. "Yarın sen göreceksin. Ama dayı görecek mi?" Seyfert'a bir anne gibi dayıyı elinden tutup onunla konuşurken ben de Billy ile birlikte eve döndüm. Herkes dayının kötü davranışlarından ötürü körlükle cezalandırıldığını söyledi. Hatta böyle bir maçı orada bulunan benim gibi günahkarlara iyi bir ders vermek için Tanrı'nın yaptırdığını ileri sürenler bile oldu. Tabii bu arada yeni kurduğumuz kiliseyi de suçladılar. Böylelikle doğru dürüst bir kiliseden uzaklaştıkları ve eski bir ahırda dua ettikleri için başlarına bir felaketin geleceğinden korkan 20 kadar üyemizi de yitirmiş olduk. Seyfert'a dayıyı bir doktora göstermek için Cardiff'e götürdü. Ama kesin bir sonuç alınamadı. Yediği yumrukla gözlerinin arkasındaki duygun bir nokta zedelenmişti. Haftalar geçtikçe gözleri biraz daha iyiye doğru gitmesine rağmen hiçbir zaman eskisi gibi göremedi. Onlar biriktirmiş oldukları parayla 3 çanı satın aldılar ve oraya yerleştiler. Dayı bütün gün müşterilere hizmet ediyor, Seyfert'a da eskisi gibi maden ocağında çalışıyor, akşamları işten dönünce de dayıya yardım ediyordu. Birlikte yaşadıkları uzun yıllar boyunca dayı yalnız bir kez bardaki taburesinden kalkıp iş üstünü giydi ve aşağıya maden ocağına indi. Bir kez. Yalnızca bir kez. Tekrar yaşamak için. 38. Bölüm. Usta bir marangoz olarak çalıştığım yıllar boyunca durumum hiç de fena değildi. Bütün vadi halkı doğrama işlerini yaptırmak için bana geliyordu. Bron'un evinin arka tarafı ile bizim evin arka avlusu bir ara tıpkı bir kereste deposu gibiydi. 4 işçim vardı. Son zamanlarda yetiştirmek için yanıma 2 de çırak almıştım. Öyle sanıyordum ki o günlerde hepimiz mutluyduk. İyi yaşayışın özünü yalnız mutluluk mu oluşturur diye merak ederim. O mutluluk ki yaşadığınız süre boyunca ancak bir ya da iki kez size kendini tattırmıştır. Oysa siz ağzınızda kalan o tadı tıpkı yiyip de hoşlandığınız güzel bir yemek gibi dişlerinizin arasında somut bir biçimde hissetmek ister ve bunu tekrar yiyebilmenin hayaliyle yaşamınızı sürdürürsünüz. Buranın peşinde koşan, ona çiçekler ve şekerler yağdıran iki kişi vardı. Bunlardan biri Matthew Harris, öbürü de Gomer James'ti. Doğruyu söylemek gerekirse her ikisi de birbirinden iyi insanlardı. Şimdi onları gözümün önüne getiriyorum ve böylesine iyi iki erkeği birden kendine çekebilmiş olduğu için Bron'u takdir ediyorum. O zaman her ikimiz de böyle düşünmüyorduk tabii. Ne gariptir şu insanların yaşayış tarzları. Çocuklar büyüyüp de koca oğlanlar olana kadar Bron ile ben yıllarca o evde ciddi bir şey konuşmadan birlikte yaşadık. Mahkemeye gittiğim günden beri çok yakın iki dost olmuştuk. Ama konuşmalarımız ne zaman bir tatsızlığa yol açacak olsa ya odadan çıkıyor ya da konuşacak başka bir şey buluyordum. Onu daha fazla üzmemeye kesin olarak karar vermiştim. Bron da kendine göre bir yol tutmuştu. O da en ufak bir tatsızlığa meydan vermek istemiyordu. Ben kendi işlerimden baş kaldıramadığım, o da çocuklara bakmaktan vakit bulamadığı için bazen haftalarca yalnız kalıp düşünme fırsatını elde edemiyorduk. Ancak zihnimiz bir şeyle uğraşmadığı zaman içimizde bir takım sıkıntıların filizlendiğini görürüz. Bıçkının başında koca bir kalası doğrarken bile sık sık Sayın Wen'i düşünüyordum. Ama o gitmişti ve nereye gittiğini Tanrı'dan başka bilen yoktu. Birkaç kez Mervin'i görmeye gittim ama o da Sayın Wen'in nerede olduğunu bilmiyor ve ondan söz ederken utanç duyuyordu. Sonra başka bir yere kömür deposu açmak üzere hep birlikte bizim oradan ayrıldılar. Böylece Phillips ailesinden hiç kimse kalmadı. Bu yüzden Sayın Wen hakkında hafızamda kalanlardan başka bir bilgiye sahip değildim. Onu hafızamda kitap severlerin ara sıra el değdirdikleri ve onlara sahip oldukları için mutluluk duydukları kitapları kitaplıklarında sakladıkları gibi saklıyordum. Sonunda Matt Harris'in Bron'a evlenme önerisinde bulunacağı gece gelip çattı. Annemle birlikte yediğim akşam yemeğinden döndüğümde Bron'u salıncaklı iskemleye oturmuş, elindeki dikişi unutmuş, kapıya bakarken buldum. Zira kapıyı açtığım zaman göz göze geldik. "Ne haber?" dedim. "İyilik," dedi. "Bu akşam evde yemek yok mu?" dedim. Çünkü masanın üstü çiçeklerle doluydu. Utangaç utangaç gülümseyerek, "Yemekten bol bir şey yok," dedi. "Benim bayan Bron Van Harris olmamı ister miydin acaba?" Bu soruyla Bron'un ne demek istediğini anladım. Onun gidişini içimde üzüntüden başka bir şey duymadan karşılayacağımı bildiren rahatlatıcı bir his vardı. Çünkü gençliğimi onun yanında yitireceğimi seziyor, bunun acısını yüreğimde duyuyordum. Artık onu kıskanmıyordum. Biliyordum ki Bron'un dünyası benim dünyam değildi. Orası başka bir ülkeydi. O dünyada yabancılık çekeceğimi, mutlu olamayacağımı hissediyordum. "Onu Gomer'dan daha çok beğeniyorsan mesele yok," dedim. Hiçbir şey ifade etmeyen kuru bir sesle, "Evlenirsem sevinir misin Huf?" dedi. Parmaklarımı masa örtüsündeki kopuk bir trenin üstünde gezdirerek, "Hayır," dedim. "Seni başka bir erkeğin yanında görürsem üzülürüm." Bron, "Niçin?" diye sordu. "Ne başka bir erkeğin senin yaşamına girmesini ne de senin hakkını bir başkasına yormanı doğru buluyorum," dedim. Az öncekinden daha yumuşak ve daha sıcak bir sesle, "Niçin?" diye sordu tekrar. Ama insan böyle bir sorunun cevabını veremez ki. Nitekim ben de veremeyeceğimi hissettim o anda. Erkekler kendilerini nasıl yumrukları ve kafalarıyla korurlarsa, kadınlar da kendilerini sessizlikleriyle korurlar. Onların bu sessizliği acıdan, çaresizlikten, incelikten, güzel ve kadınca olan her şeyden meydana gelmiş, görünmeyen bir duvardır. Bunların hepsini Tanrı vermiştir onlara. Çünkü onlar kadınlıklarını korumak zorunda olan kadınlardır. Bu duvar bir erkeğin erkekçe saldırısını geri püskürtür, onun kollarını kıskıvrak bağlar, ağzını kapatır, gözlerini yumuşatır, öfkesini ve saçma hayallerini dağıtır. Gerçekten kadın olan kadınlar bu duvarın yüksekliğini hep aynı düzeyde tutarlar ve karşılarındaki insanlara inanmadıkça onun arkasından ortaya çıkmazlar. Onların size güvendiklerini gözlerinden anlarsınız. Ben de Bronwyn'in benim sözüme güvendiğini ama Matthew Harris'e bir erkek olarak güvendiğini biliyordum. Bunlar birbirinden farklı şeylerdi ve bu fark beni incitiyordu. Bununla birlikte sözüne güvenilir olmak da güzel bir şeydir. Çünkü bunun içinde yalnız söze duyulan güvenin insana kazandırdığı saygınlık vardır. Ayrıca da bu insana bir tek sözcüğün birçok tatsızlığı önleyebileceğini bilmenin o garip zevkini tattırır. Çünkü sen Bronwyn'sin dedim. Başka bir neden yok. Bron sakin bir sesle bizim evlenmemiz yasaya aykırıdır dedi. Ona baktım ve gözlerinin parıldayan yaşlarla dolduğunu gördüm. Başını hafifçe yana eğmiş, sanki benim için dua edecekmiş gibi titreyen dudaklarını aralamış, ellerini kucağında birleştirmişti. Uzun zamandır bir aradayız Bron, dedim. Birlikte geçirdiğimiz o güzel günler için Tanrı'ya şükrederim. Ama yasalar bir yana, evlenmemiz zaten doğru olmazdı. Sen bana göre değilsin, benim karım olamazsın. Ben de sana göre değilim. Gözyaşları arasında, ben de biliyorum, dedi. Ama senin yanında olmak bana tatlı bir huzur veriyor. Sen benim için Ivor gibisin. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Seni gördükçe onu görmüş gibi oluyorum. Senin sesinde onun sesini duyuyorum. Gözlerin tıpkı onunkilere benziyor. Botinlerini giymen, kravatını bağlaman, saçlarını taraman bile bana Ivor'u hatırlatıyor. O zaman dünyada günah işlenebileceğini anladım. Bu öyle iğrenç bir günah olurdu ki onu anlatacak kelimeler ortaya çıkmaktan utanç duymazlardı. Sessizliğimizin aynı duyguları taşımamızdan ileri geldiğini ve bunun aynı korkudan bir birleşmeye yol açabilecek olan birbirimize elimizi değdirme korkusundan doğduğunu sanıyordum şu ana kadar. Ama şimdi gerçeği anlamış ve bunun yıkıntısı altında ezilip kalmıştım. Bron beni kendine yaklaştırmamak düşüncesiyle aramızdaki duvarı elinden geldiği kadar sağlam tutuyor, aklımdan geçenleri bildiği halde sırf benim kişiliğimde abimi gördüğü, bu benzerliğe değer verdiği, onu özlediği için sıkıntımı çekiyor, kendisine Ivor'u hatırlatan bendeki küçük şeyleri yitirmemek için her şeye cesaretle göğüs geriyordu. Bir kadının aşkı ne görkemli bir şeydir ve ne tuhaf belirtilerle kendini gösterir. Buranın potinlerimi bağlayışıma bakışını, saçımı tarayışımı seyredişini düşündüm. Demek Ivor'u görüyor, Ivor'u seyrediyormuş. Şarkı söylerken beni dinleyişini hatırladım. Demek Ivor'un sesini işitiyor, onu düşünerek acıyla kıvranıyormuş. Oysa ben de onun bir şeye susamış gibi bana baktığını gördükçe bütün bunları kendime yontuyor, bana baktığını sanıyordum. Bu işlenmiş bir günah, hem de simsiyah, çirkep çukuruna atılmaya layık bir günahtı. O gece orada oturduğum sürece Yahuda İskariyot'un kendisini yanımda, ipini de boynumda hissettim. Onun yüzüne bakmadan, Bron dedim. Biliyor musun niçin utanmıştım? Değişik bir gülümseyişle, evet dedi ama bunda bir kötülük yok ki. Ona, niçin diye sordum. Ya bir delilik yapsaydım? Gözlerini ocağın ateşine dikti. Odaya bir sessizlik çöktü. Yalnız çaydanlık ses çıkartıyor, çok ısındığını bildirmek için bize ıslık çalıyor, ne olur beni ateşin üstünden indirin, yoksa patlayıp ateşi söndüreceğim, diyordu. Çaydanlığı kaldırdım ve Bron'un yanına diz çöktüm. Bron'a karşı içimde bir sıcaklık, kendime karşı ise bir soğukluk vardı. Belki yadırganacak bir şey ama içim rahattı. Onun elini tuttum ve sadece kalbimin ona karşı aşkla dolu olduğunu hissettim. Bron ağlar gibi gülümseyerek pişmanlık duyduğunu belli eden yumuşak bir sesle ''Bir delilik yapsaydın'' dedi. ''Herhalde ben de sana uyardım.'' ''Yine Ivor'u mu düşünürdün?'' dedim. ''Kim bilir?'' dedi. ''Evet, Ivor'u düşünürdüm ve tekrar onunla yaşamış olurdum. Sana da acımıyor değildim. O kadar yalnızdın ki. Bana karşı da her zaman iyi davranıyordun. Böyle birinden küçük bir iyiliği esirgeyemezdim.'' Merakı kapılarak ''Öyleyse niçin evlenmemizin doğru olmayacağını söyledim?'' diye sordum. Bron başını sarsarak ''Şey'' dedi. ''Ivor daha ağır basıyordu da ondan. Hem korkuyordum. Senden 11 yaş büyüğüm. Oysa sen henüz çok gençsin ve benden çok daha iyi düşünüyorsun.'' ''Neden korkuyordun?'' dedim. Soğukkanlılıkla yüzüme baktı. Karşımda annemi görüyorum sandım. ''Bir kıza çıktın mı hiç?'' dedi. ''Evet'' dedim. Gözlerini tekrar ocağın ateşine dikerek ''Kiminle?'' diye sordu. Dağın tepesinde bulduğum dünyanın rahatını bozmak istemediğim için sesimi çıkarmadım. Bron benim yerime cevap verir gibi Saint Man Phillips dedi. Cevap vermedim. O sözlerine devam ederek ah huf dedi. Kolunu boynuma doladı. Çok üzüldüm. Niçin? Dedim. Gülerek, niçin, niçin, niçin? Dedi. Hep niçin diye sorarsın. Niçin olacak? Masumiyetin bozulması acı bir şeydir de ondan. Ama çok da güzel bir şey, dedim. Yaşamın kendisinden bile güzel. Evet, dedi ve gülümsedi. Gerçekten güzeldi. Ivor da bana aynı şeyi söylemişti. İşte bunun için evlenemeyiz, dedim ve ayağa kalktım. Ivor kendi dünyasını sende bulmuştu. Onun hala yaşamakta olduğu bir yere ben nasıl girebilirim? Yasalar buna izin vermemekle çok haklı. Bron incindiğini belli eden bir sesle, ama huv, dedi. Sözlerinden hiçbir şey anlamadım. Ivor'un bende bulduğu dünya nedir? Bir kadında bulduğumuz dünya, dedim. Ama bundan söz etmek beni utandırdı. Çünkü bu dünya kelimelerle anlatıldığı zaman pek saçma gözüküyordu. Çaydanlık gibi olan şeyler sözle anlatılabilir. Zira onları biliriz ve elimizle dokunduğumuz zaman somut olarak hissedebiliriz. Ama her kadının içinde saklı olan dünyadan söz etmek bir elem yolculuğudur. Çünkü bu dünyayı anlatacak olan kelimeler henüz icat edilmemiştir. Bilinen kelimeleri kullanmak da kırık dökük bir koltuk değneğiyle seke seke yürümekten başka bir şey değildir. Bron yerinde doğrulup dimdik oturarak, ''Bu nasıl bir dünya Huf?'' dedi. ''Ah Bron'' dedim. ''Ben yalnız kendi dünyamın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Orada çok kısa bir süre yaşar ve gerçekten yaşadığımızı hissederiz. Sonra bir melek gelir ve elindeki alevli kılıcını sallayarak bizi o dünyadan uzaklaştırır. Orada güzellik ve musiki vardır. Öf, ne budalayım ben?'' Bron yumuşak bir sesle, ''Hayır değilsin'' dedi. ''Ama benim de istediğimle paylaşabileceğim bir dünya var, öyle değil mi? İlk paylaştığım insan Ivor oldu. Çünkü ben ondan başkasını istemedim. Eğer evet deseydim, ikinci kez paylaşacağım insan da sen olacaktın. Ama hayır deseydim, onu kimseyle paylaşmamış olurdum.'' Böylece Bronwen bana, bir erkeğin yumruklarından, kaslarından ve sesinden daha güçlü olan kadın gücünün üstünlüğünü tekrar göstermiş oldu. Artık onu kapıları yüzüme kapatılan bir dünyanın bekçisi olarak değil de kendi dünyasının gerçek sahibi olarak görüyordum. Onun dünyası benim için yabancı bir ülkeydi. Çünkü orası bir başkasına aitti. Ama bu dünya her şeyiyle onun kendi malıydı. Orada dilediğine yer verir, dilediğine vermezdi. Kendi dünyasını bir başkasıyla paylaşmak, istediği kimseyi ve zamanı seçmek ancak onun hakkıydı. Bron beni gözüme daha çok büyüttüm ve ona karşı içimde eskisinden daha büyük bir saygı duydum. Çünkü onun sorumluluğu vardı. Benimse yoktu. O, gücüyle beni kendinden uzak tutmuş, iradesiyle beni önlemiş ve ruhunun cesaretiyle kendine bir zafer sağlamıştı. Oysa benim ruhum, kilitli bir baraj kapağının önünde ilerisini görmeden bekleyen bir insanın boşluğuyla doluydu. Böyle bir insan su yolunda durur ve barajın çelik kapağı açılacak diye kendini boş umutlarla avutur. Açılmadığını görünce de orada kendine bir geçit bulmak için korkmadan ileri doğru atılır. Bu davranışın zararı yalnız ona dokunur. Çünkü o görünmeyen çelik kapağı çarpar ve burnunu kırar. Seyinver'le paylaştığım dünya benim olduğum kadar da onundu. Ivor'un tanıdığı dünya da onun olduğu kadar Bronwen'indi. Demek ki benim dünyamın sahibi Seyinlendi ve onu bir başka adamla paylaşmak Seyinlen'in hakkıydı. Bunu düşünmek bana ölümden beter geldi. Öldüm ama tekrar dirildim. Bronwen, huv, dedi. Çocukları düşündün mü hiç? Karanlıktan aydınlığa çıkarılan bir insanın şaşkınlığı içinde, hangi çocuklar, diye sordum. Bron bana acır gibi bakarak yumuşak bir sesle, çocuklar, dedi. Ivor'un iki oğlu vardı. Hala anlamamıştım. Bazen insanın aklı çok uzaklardadır ve duyduğu kelimeler anlamsız bir takım seslerden başka bir şey değildir. Gareth ve Taliesin, dedim. Gerçekten iyi çocuklardır. Beni baba ya da üvey baba olarak görmeleri onları çok güldürür. Bron, ama sen de bir baba olsaydın Huf, dedi. O zaman ne yapardın? Öyle şaşırmıştım ki Bron bana bakıp güldü. Sözünü ettiğin dünyayı baba olmadan elinde tutabileceğini mi sanıyorsun, dedi. Üstüme çöken bir soğukluk beni titretti. Beynimi dondurdu. Kanım çekilirken yüzümün çimdiklendiğini ve bembeyaz olduğunu hissettim. Kulaklarım Bay Graffit'in sesiyle doldu. Hay Allah Bron, dedim. Seyinven, Bron bana baktı. Ağlındaki ve göz kapaklarındaki çizgiler üstünden bir el geçmiş gibi kayboldu. Ondan haber aldın mı, diye sordu bana. Boğazımda bir acı hissederek, almak için çok uğraştım, diye cevap verdim. Ama gitmiş. Öbür konuyu şimdiye kadar bir kez olsun düşünmedim. Bütün bu yıllar boyunca bir kez bile. Domuzun biriyim ben. Hem de domuzun ta kendisi. Ama az önce güzellik ve musikiyle dolu bir dünyadan söz ediyordun. Şimdi de kendine domuz diyorsun. Başkasına ait olan kalın bir sesle, güzelliği ve büyüklüğü kelimelerle anlatılamayacak bir sorumluluk, dedim. Brown hiç düşünmeden, Bay Griffith, dedi. O söylemişti, dedim. Ama ben unuttum. Böyle bir şeyin akılsızlık olduğunu söylemişti. Aman Tanrım Brown, bize ne oluyor da insan gibi davranacağımız yerde budalalar gibi davranıyoruz? Brown yine gözlerini ateşe dikerek, güzellik ve musiki yüzünden oluyor ne oluyorsa, dedi. Bu bir çağrıdır Huf. Bazıları kendilerinde buna karşı koyacak gücü bulamazlar. Ona, bu çağrıyı sen kendine hissediyor musun Brown, diye sordum. Ateşe bakarak gülümsedi ve sesini çıkarmadı. Bir süre parmağındaki alyansı evirip çevirdi. Evet, dedi. Birbirinin üstüne yığılan bu gizemli şeylerden kurtulup bir an başımı dinlemek için çaydanlığa baktım. Çaydanlık görevini yapmaktan kararmış, burnundan soluyordu. Günün her saatinde kendine düşeni istekle ve en iyi biçimde yapmaya hazırdı. Yeter ki biraz su, biraz ateş olsun. O zaman suyu kaynatır, fokurdatır, iyi bir çaydanlık olduğunu ortaya koyardı. Bu çaydanlığın yalın yaşamını kıskandım. Sonra da utandım. Çünkü ben bir insandım ve sorumluluk taşıyordum. Ancak bunu pek düşünmüyordum. Ama o sadece bir çaydanlık olmasına rağmen yine de görevini yapıyor ve yaşamını sürdürüyordu. O, kendi biçiminde ve benzeyişinde yaratılmış, başka bir şey olmaya da kalkışmayan bir çaydanlıktı. Ve her an görevini yapmaya hazırdı. O, bu sorumluluğu taşıyordu. Oysa ben Tanrı'nın biçiminde ve benzeyişinde yaratılmış bir insandım. Yaşam ve ölüm gücüne sahip bir yaratıcıydım, bir babaydım. Tanrı'nın bahşettiği Adem tohumuyla kutsanmıştım. Yeni kuşakları yaratacak olan tohumun ekicisiydim. İşte ben buydum ve böyle olmakla birlikte bir çaydanlığı kıskanıyordum. Brown, bunları hiç çekinmeden konuşmamız ne tuhaf, dedi. Böyle bir şey eskiden yapsaydım utancımdan kıpkırmızı kesilirdim. Şimdi ise olağan şeylerden söz ediyormuşuz gibi geliyor bana. İyi ki annem burada değil. Olmadığına da seviniyorum. Yoksa gözünden düşerdim. Şimdi benim daha çok gözüme girdin, dedim ve onu yanağından öptüm. Matt Harris ile evleneceksin değil mi? Brown çay kutusunu almak için ayağa kalkarak, düşüneceğim, dedi. Çocuklar ona pek ısınamadılar ama Matt onlara çok iyi davranıyor. Kıskanıyorlardır da ondan, dedim. Gülümseyerek yan göze bana baktı. Tekrar yüzüme bir kırmızılık yayıldı. Bu kadar aptal olduğum için başımı kapıya çarpıp kırmaya hazırdım. Sen de kıskanıyor musun Huf, diye sordu bana. Hayır, dedim. Emin misin, dedi. Elbette, dedim. Çünkü Ivor'un sıcak nefesini çevremizde ve Bron'un yanında hissediyordum. Onun hiçbir zaman Bron'un yanından ayrılmadığı düşüncesi içimi acıma duygularıyla dolduruyordu. O başka bir dünyaya göç etmiş olmasına rağmen hala Bron'da sevgisini yaşatıyor, onu yalnız bırakmıyor, onun bir parçasıymış gibi yanından uzaklaşmıyordu. Böyle bir durumda yürekten gelen bir sevginin dışındaki duygularla onu öpmenin çok iğrenç bir şey olacağını da biliyordum. Sanki ona karşı bir saygısızlıkta bulunmuşum gibi bana gücenerek, ''Kıskanmadığından emin olduğuna inanıyor musun?'' diye sordu. ''Yoksa beni çok mu çirkin buluyorsun?'' Ona doğru ilerledim. Ama o bana arkasını döndü. Sırtı dimdikti. Tıpkı bir fidan gibi. İnsanın sağ kolu böyle bir fidanın altında kim bilir ne kadar rahat ederdi. ''Ah Brown'' dedim. ''Çirkin değilsin. Sadece kutsal bir varlıksın. Şimdi her şey o kadar açık ki. Nasıl kıskanabilirim?'' Sana karşı bir delilik etmeye kalkışsaydım acaba bunun sonu ne olurdu? Herhalde utancımdan kendi boğazımı kendi elimle keserdim. Ellerini çay kutusunun üstüne koydu ve gözlerini iri iri açarak bana baktı. Soğuk bir sesle, ''Buna niçin delilik diyorsun?'' dedi. ''Niçin utanırdın? Beni bu kadar aşağılık mı görüyorsun?'' Söyleyeceğim kelimeleri bulmaya çalışarak uzun bir süre onun yüzüne baktım. Ama bu kelimeler bana öyle kırıcı göründüler ki ağzımı açmaya korktum. ''Bak Brown'' dedim. ''Bir erkek, bir kadın, öyle değil mi?'' ''Evet'' dedi ama hayır demeye hazırdı. ''Ivor ve sen'' dedim. ''Ivor gitti ama sen buradasın. Benim için o hala senin yanındadır. Sen ve o tek insan gibisiniz. Seni görmek onu görmektir. Sana dokunmak ona dokunmaktır. Seni düşünmek onu düşünmektir. Lavanta kokusu nasıl senden eksik olmuyorsa o da senin çevrenden hiç eksik olmuyor.'' Onun elleri seni okşadı, dudakları seni öptü. O hep seninle yaşadı ve oğullarının dünyaya gelmesi için senin etini kullandı. Bana yer kaldı mı? Söyle, nerede? Yüzüne şimdiye kadar hiç görmediğim bir beyazlık yayılan Bronwen, insanı korkutan bakışlarla dik dik bana bakarak ''Aman Tanrım'' dedi. ''Beni bir eşya olarak mı görüyorsun?'' ''Ben Bronwen Morgan'ım. Çünkü Morgan adını isteyerek aldım. Ivor benim için hala Ivor'dur. Yukarı kattaki oğullarımız da bunu kanıtlamaya yeter. Ama beni bir eşya olarak görmeye senin ne hakkın var? Kapısında adını taşıyan eski bir ev mi sanıyorsun beni? Budala gibi düşünmekten vazgeçti bir bardak çay iç.'' ''Ya, işte böyle. Ağzımı kapadım ve çay fincanımı elime aldım. Bronu seyrederek ve kendi kendime düşünerek sesimi çıkarmadan oturdum. Tekrar konuşmak istediğini de duymadım. Çünkü birbirine dolaşmış olan ipleri çözmeye çalışmak gibi bir şeydi aramızda geçen konuşmalar. Tam bu düğümleri çözdüğünüzü sandığınız anda çözülme umudu olmayan ve insanı çileden çıkaran yenileriyle karşılaşıyordunuz. Öyle sanıyorum ki ben de biraz kırılmıştım. Çünkü temiz duygularım kül tablasına fırlatılmıştı. Herhalde onların layık oldukları yer orasıydı.'' Bron sakin bir sesle ''Kimseyle evlenmeyeceğim.'' dedi. ''Böylece de her şey yolunda gider. Ama bir daha da böyle saçmalıklara kalkışma. Anlaşıldı mı?'' ''Peki.'' dedim. Şamdandaki mumu yakarak ''Aferin.'' dedi. ''Hadi iyi geceler.'' ''İyi geceler.'' dedim. Oturdum. O her zamanki gibi usul usul yukarı çıktı ve üst katın sahanlığını geçip öndeki yatak odasına girdi. İlk defa olarak anahtarın acı seslerle kapıyı kilitlediğini işittim. Dayı Bando bile yumruklarıyla bir insanı bundan fazla sarsamazdı. Hay Allah! Bundan sonra aramızdaki o eski sessizlik yine uzun bir süre devam etti. Ama bu seferki daha tatsız bir sessizlikti. Birbirimize karşı kırgınmışız gibi davranıyorduk. En sonunda ikimizin de rahatı için evden ayrılmam gerektiğine karar verdim. Sevdiğiniz birine bedensel ve ruhsal bakımdan yük olduğunuzu anlayınca korkunç bir duyguya kapılırsınız. Matt Harris kapıldığım bu duygudan beni kurtardı. Sarı saçları vardı Matt Harris'ın. Kıvırcıktı. Düzgün bir biçimde taranmış ve ortadan özenle ikiye ayrılmıştı. Saçının rengindeki bıyığının uçları her zaman dimdik dururdu. Ama bunlar pomatla burulmamıştı. Güzel gri gözlerini size çevirdiği zaman onlara bakmamak elinizden gelmezdi. Bizim evin arka tarafında çalıştığım bir gün yanıma gelerek "Huf," dedi. "Sana bir şey söyleyeyim mi?" Ceplerimde kurşun kalemimi ararken "Ne söyleyeceksin?" dedim. Elimdeki küçük bir maun parçasını lif lif koparıyor ve rüzgarın onları uçuruşunu seyrediyordu. Gri gözlerini üstümde gezdirerek "Ama sinirlenmeyeceksin," dedi. Karşısında durup "Ne söyleyeceksen söyle," dedim. Onun adını anmaktan çekiniyormuş gibi yavaşça "Bronwen," dedi. Sabırsızlanarak ne olmuş?" dedim. Sanki kelimeleri ağzından maşale çekiyorlarmış gibi "Bir takım söylentiler dolaşıyor ortalıkta," dedi. "Ya," dedim. "Neyle ilgili?" "Seninle," dedi. Bir sessizlik çevremizde fırıldak gibi dönmeye başladı. "Bana ne olmuş?" dedim ama konuşan sanki ben değildim de bir başkasıydı. Söylentilere inanmadığını belli eden yumuşak bir sesle "Sen ve Bron," dedi. "Bütün bunların yalan olduğunu biliyorum Huf, ama söylüyorlar işte. Benim ve Gomer'ın senin yüzünden reddedildiğimizi söylüyorlar." Ona "Kimden duydun?" diye sordum. "Matt, annem söyledi," dedi. "Bunu haftalardan beri pazar yerinde işitiyormuş. Bana kızdığı bir sırada ağzından kaçırıverdi. Anlıyorsun ya." Bazen yıllarca çevremizde olup bitenleri görmeden bir kör gibi yaşarız. Bron ve ben yıllardan beri her gün aynı çatı altında yaşıyorduk. İkimiz de yetişkin insanlardık. Yanımızda iki küçük çocuktan başka da kimse yoktu. Bunu nasıl göremediğimi, kötü düşünceli insanların dedikodularına hedef olabileceğimizi nasıl akıl edemediğimi ben de bilemiyordum. Herhalde bir çılgınlık içinde geçirmiş olmalıydım bunca zamanı. Beyinlerinin yerinde küçük bir lağım sistemi bulunan kimselerin bütün işleri güçleri bir erkeğin bir kadınla aynı evde oturmasını beklemektir. Onlar elde etmek istedikleri şeye kavuştukları zaman bu lağımın pis kokuları duyulmaya başlar. Lağımlar çoğalıp çirkeflerini birbirlerine aktardıkça pis kokular da onlarla birlikte artar. Sonunda bu sisteme sahip kimselerin kendi zehirli kokularıyla çürümediklerini ve ölmediklerini görmek insanı hayretler içinde bırakır. Matt Harris'a "Kulağın kirişte olsun," dedim. "Ben de öyle yapacağım. Eğer bu dedikoduları çıkaran bir erkekse Tanrı onun yardımcısı olsun. Kadınsa düşünürüz." Doğru eve gittim ve Bron'a Matt'in söylediklerini anlattım. Bron önce belli belirsiz, sonra da her zamanki gibi o eski bütün yüzünü kaplayan gülümsemesiyle gülümsedi. "Biliyorum," dedi. "Hem de aylardan, yıllardan beri." Biliyor muydun? Dedim. Niçin bana bir şey söylemedin şimdiye kadar? Gülerek, söyleyip de cinayet çıkmasına mı yol açsaydım? Dedi. Hayır oğlum, bırak konuşsunlar. Hiçbirinin ciğeri beş para etmez. Ama sen benim için öyle değilsin, dedim. Ne zararı var? Dedi. Ben neysem yine oyum. Sen de öylesin. Dilin kemiği olmadığı için bilir bilmez konuşuyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok ki. Elime geçecek olanın vay haline, dedim. Dilini kökünden koparacağım. Bron kolumu tuttu ve güzel gözleriyle bana baktı. Hadi, bırak artık bunları, dedi. Onu öptüm ve evden dışarı fırlayıp huzura kavuşmak için dağın tepesine çıktım. Herkese karşı içimde vahşi bir kin besliyor, bunun ateşiyle yanıyordum. Yalnız orası, dağın tepesi, esen rüzgarların sesinden başka bir şey duymadan insanın başını dinleyebileceği bir yerdi. Orada sessizlik, yükseklik, yeşillik ve mavilik vardı. Yalnız orada insanların kötülükleri unutulabilir. Tanrı'dan insana gönül rahatlığı ve akıl vermesi beklenebilirdi. 39. Bölüm. O gün orada korkunun ne demek olduğunu anladım. İçim rahatlamış, öfkem geçmiş, dedikoducuların istedikleri gibi konuşmalarına göz yummaya hazır olarak geri dönerken, işçilerin para gelirleri maden ocağından dağın tepesine doğru uzattıklarını, tam bizim evin ve tepedeki bütün evlerin arkasına rastlayan sırtlara boca iskeleleri kurduklarını gördüm. Çavuşa, "İyi günler Lewis," dedim. "Bu da ne?" "Cüruf iskelesi," dedi. "Tepeye kurulacak." ''Ama cüruflar kayar ve bizim tepemize çöker.'' dedim. Sözlerime aldırış etmemiş gibi davranarak ''Belki ileride.'' dedi. ''Yıllarca sonra.'' ''Yıllarca sonra mı?'' dedim. ''Bunu yapmaya hakları yok. O aşağıdakiler bizim evlerimiz.'' ''İşine git be adam.'' dedi. ''Cürufu buraya değil de hangi cehenneme dökelim? Ocakta işçi çalıştıkça cürufun çıkması önerilmez. Çıktığına göre de bir yere atılması gerekir. Bunun başka çaresi var mı?'' Onu suçlamakta yarar yoktu. Ne işçileri, ne de onların yaptıkları işi, ne de dağın tepesine ölüm taşıyacak olan çelik poçelleri lanetlemekte bir yarar vardı. Babamı görmeye gittim ama o sadece başını salladı ve gözünün camını sildi. Evet, dedi. Bir şey yapmalıyız babacığım, dedim. Hem de en kısa zamanda. Babam sakin bir sesle, ne yapabiliriz ki, diye sordu bana. Cüruf elbette bir yere dökülecektir. Ancak evden gelen bir şey yapılabilir. Eskisi gibi cürufu yer altında bırakacak olurlarsa bunun zararı işçilerin kesesine dokunur. İşçiler onu bir kenara yığmakla uğraşırlarsa kömür çıkaramazlar. İkisinden birini göze almak gerekiyor. Böylece işçinin kazancı uğruna daha elden gidiyor. Ne yapalım? Ona, toprağı kim sattı diye sordum. Jones mu? Babam, hayır diye cevap verdi. O kendi toprağını satalı çok oluyor. Peki kim öyleyse dedim. Kim olduğunu bilseydik belki onu bize tepede oturanlara satmaya razı edebilirdik. Babam gülümsedi ve başını kaşıdı. Git de Abişay Elias'la görüş dedi. Toprak onun. Daha doğrusu onundu. Şimdi ise maden işletmesinin. Bizim evimizin dışında kalan yamacın sahibi de yine maden işletmesi. Dövüşmeden yenilgiyi kabul etmek gibi bir şey bu dedim. Babam evet dedi. Kadınların ve çocukların hatırı için. Bırak oğlum. Üstüne düşme bu işin. O zaman babamdan nefret eder gibi oldum. Ama yapmaktan korktuğu şeyin ne olduğunu anladım ve ona karşı içimde bir yakınlık duydum. Çünkü kiminle savaşmaya kalksak boş mideler tarafından yenilgiye uğratılıyorduk. Karınları aç çocukları gözleri önünde insan hakları pek önemsiz kalıyor. Onların acıları haksızlığın açtığı yaralardan daha derin oluyor. Ne var ki o sıralarda David'in başı derde girdi. Kendisi bu işten sıyrılana kadar biz de onun derdinden başka bir şey düşünemez olduk. Bu arada boca iskelesinin kurulması bitmiş, varagele işlemeye başlamıştı. Bizler de sadece ellerimizi kalçalarımıza dayayıp gözlerimizi havaya kaldırarak ona bakıyor, lanetler yağdırıyor ve ihtiyar Elias'ın başına şeytanın bela olmasını diliyorduk. David döndükten birkaç hafta sonra onu ve bizleri uğraşan olay patlak verdi. Babam, David'in tekrar ocaktaki eski işine dönmesi için ilgililerle konuşmuş, o da sevinerek yeniden işe başlamıştı. Finn ise yıllardan beri bu kadar mutlu olmamıştı. Çünkü durmadan yer değiştirmekten artık bıkmıştı. Bütün istediği bir eve sahip olmaktı. David'e nasılsa yaşamı boyunca ilk kez onu dinlemişti. Bir sabah ona tepenin yokuşunda rastladım. Gece vardiyasından çıkmış eve dönüyordu. Yüzünü kaplayan kömür tozları bile öfkesini gizleyemiyordu. Ona ne oldu diye sordum. Eski para verdiler dedi. Bütün hafta yarı belime kadar suyun içinde çalıştım. Bugün de eksik para aldım. Asgari ücret uygulamadılar mı dedim. Hayır, dedi. Ama onlardan hesap soracağım. Müdüre mektup yazdığı için David'in pazartesi sabahı işe başlamasına izin vermediler. Babam, pekala, dedi. Bir dava vekili tutalım ve onları mahkemeye verelim. Yoksa işçiler greve giderler. O zaman işler iyice sarpa sarar. Dağın öteki yanına gittik ve bir dava vekili bulduk. Bu genç bir adamdı. Davayı üstüne almaya pek de hevesi değildi. Çünkü ileride başına gelecek olanları seziyor, bizim gibi o da ocak sahiplerinin kendisini açlıktan öldüreceklerini biliyordu. Davanızda haklısınız, dedi. Bu işi bana bırakın. Biz de bıraktık. Soruşturmalar, ifade vermeler, yemin etmeler, mahkemeye gidip gelmelerle dolu sıkıntılı günler ve haftalar birbirini kovaladı. Para durmadan gidiyor, gidiyor, gidiyordu. Babam Davy'e hiç üzülme oğlum dedi. Son meteliğimize kadar bütün paramızı harcamamız, son çöpümüze, evimizin son tuğlasına kadar her şeyi satıp sağmamız gerekse bile bundan kaçınmayacağız. Yeter ki onlarla yargıcın önünde kozumuzu pay edelim. Onların bütün kaypaklıkları kariyer günü işlerine yaramayacak. Kendileriyle aramızda bir anlaşma vardı. Onlar da bizim gibi bu anlaşmaya uymak zorundalar. Sonunda duruşma günü de gelip çattı. Daha önceden Davy'e üstünde kraliyet arması bulunan bir davetiye yollanmıştı. Babam piposu ile armayı göstererek hele şükür gelebildi dedi. İşte şu işareti görüyorsunuz ya, şeytan istavrozu ne kadar severse dolandırıcılar da bunu o kadar severler. Bu kez domuzların başka numaralarını seyredeceğiz. Mahkemeye gittiğimiz zaman dava vekilimizin oradaki büyük holde bizi sabırsızlanarak beklediğini gördük. Dışarıda yağmur yağdığı için hol oldukça karanlıktı. Dava vekilimiz de elimizi sıkarken pek düşünceliydi. Dinleyen var mı diye çevresine bakınarak duyulur duyulmaz bir sesle ''Onlarla anlaşın'' dedi. ''Makul olun Bay Morgan. Onların gücüne karşı koyamayız. İsterlerse davayı Lordlar Kamerası'na kadar götürürler ve sizin kolunuzu kanadınızı kırarlar.'' Babamın yumruğu bir fareyi yakalayan atmaca gibi Bay Fogan'ın yakasına yapıştı. 12. kaset 1. yüzün sonu.